Ayrım 6.
Bu onun babasıydı. Babası tek başına geçti topun başına. Mermiyi sürdü ve ateş etti. Son atıştı bu. Yeni bir patlamanın tozu dumanı doldurdu ekranı. Top isabet aldı ve parçalanıp fırladı yan tarafa. Ama babası hala sağdı. Düştüğü yerden yavaşça kalktı ve tanklara doğru yürüdü. Yanıklar içindeydi. Lime lime olmuş elbisesinden dumanlar çıkıyordu. Dur baba, dur, geçemeyeceksin orada. Babası el bombasını kaldırdı, bir an öyle durdu. Yüzü nefret ve acıdan allak bullak olmuştu. Annesi oğlunu öyle güçlü sıkmış, göğsüne çekmişti ki çocuğun nefesi kesilecekti neredeyse. Annesinin kollarından kurtulup babasına doğru atılmak istedi ama üzerine yaylım ateş açılan babası olduğu yerde kesilen bir ağaç gibi devrildi, yuvarlandı. Yine de kalkmak isterken sırt üstü düştü, kolları iki yana açılmış olarak öylece kaldı. Projeksiyon aygıtı sustu, savaş bitmiş, film de bitmişti. Projeksiyonu çalıştıran adam ışıkları yaktı ve filmi makaraya sarmaya başladı. Ağıl ışığa boğulunca seyirciler gözlerini ovuşturdular, sinema ve savaş dünyasından gerçek hayata geçtiler. O sırada çocuk yün balyasının üzerinden yuvarlanıp indi ve başladı sevinç çığlıkları atmaya. ''Hey çocuklar, gördünüz mü? O benim babamdı, benim babam, babamı öldürdüler.'' Böyle bir davranışı kimse beklemiyor, ne olduğunu, niçin böyle yaptığını kimse anlamıyordu. Küçük çocuk zafer naraları atarak perdeye, çocukların oturduğu ilk sıraya doğru koşuyordu. Arkadaşlarına onun babası olduğunu kanıtlamak ve onların yargısı en önemli şeydi onun için. Babasını daha önce hiç görmemiş olan bir çocuğun neden böyle bir kutlama, sevinç coşkusu içinde olduğunu hiçbiri anlamamıştı henüz. Herkes hiçbir şey anlamadan susuyor, şaşıp kalıyor ve omuz silkiyorlardı. O sırada projeksiyoncunun elinden film kutusu düştü, madeni bir ses çıkardıktan sonra yuvarlanıp ikiye ayrıldı. Ama bu olayda kimsenin dikkatini çekmedi. Hatta projeksiyoncu bile onu düştüğü yerden almak için acele etmedi. Ama o, ölen askerin çocuğu bağırmaya devam ediyordu. ''Gördünüz değil mi? O benim babamdı işte. Onu öldürdüler.'' İnsanlar şaşkın ve sessiz durdukça o coşuyordu. Onların niçin kendisi gibi sevinmediklerini, babasıyla gurur duymadıklarını da anlamıyordu çocuk. Onun bağırmasına canı sıkılan yetişkinlerden biri, ''Şşt, yeter artık, öyle konuşma.'' dedi. Bir başkası da ona karşı çıktı. ''Ne yani, babası cephede ölmemiş miydi? Belki söyledikleri doğrudur.'' Bir öğrenci de ona işin doğrusunu söylemeye karar verdi. ''Ne diye bağırıp çağırıyorsun? O senin baban değil, sadece bir aktör. İstersen sinemacıya sor.'' Büyükler çocuğun güzel ama buruk hayalini kırmak istemiyorlardı. Projeksiyoncunun doğruyu söyleyeceğini sanarak dönüp ona baktılar. Ama projeksiyoncu duymazlıktan geldi, burnunu aygıta sokmuş, çok işi varmış gibi onunla uğraşıyor ve hiç ses çıkarmıyordu. ''Hayır, o benim babamdı, öz babam.'' dedi çocuk. Asker çocuğu iyice coşmuş, yatışmıyordu. Yanındaki çocuk sordu, ''Senin baban mı? Hangisiydi o?'' ''Elinde bir bombayla tankın üzerine yürüyen. Onu gördün değil mi? Vuruldu ve şöyle düştü.'' Böyle derken kendini yere atmış, babasının nasıl vurulup düştüğünü göstermişti. Tıpkı onun gibi yapmış, ekranın önünde kollarını iki yana uzatarak sırt üstü yatmıştı. Seyirciler gülmekten kendilerini alamadılar. Ama çocuk gülmüyor, gerçekten ölmüş gibi öylece yatıyordu. Rahatsızlık veren bir sessizlik oldu yine. Bunun üzerine yaşlı çobanlardan biri suçlayan bir sesle, ''Hey Cihangül, ne demek oluyor bunlar? Aklını mı kaçırdın sen?'' diye bağırdı. O sırada üzgün, ciddi, gözleri yaşla dolu Cihangül'ün oğluna doğru yürüdüğünü gördüler. Kadın çocuğun yanına geldi, onu kaldırdı ve yavaş bir sesle, ''Kalk yavrum, gidelim, evet, o senin babandı.'' dedi ve onu ağıldan çıkardı. Gökte ay epeyce yükselmişti. Uzakta, lacivert karanlığın ötesinde dağların beyaz dorukları görünüyordu. Aşağıda ise uçsuz bucaksız bozkır, uçsuz bucaksız kara bir uçurum gibi dinleniyordu. İşte o sırada ve hayatında ilk kez çocuk bir yakınını yitirmenin acısını duydu birdenbire. Babası cephede vurulup öldüğü için haksızlığa uğramışlığın isyanı, mutsuzluğu, dinmez üzüntüsü kapladı içini. Annesine sarılıp onunla birlikte hüngür hüngür ağlamak istedi. Ama annesi hiçbir şey söylemiyor, o da onun yanında gözyaşlarını geri çevirerek yumruklarını sıkmış sessizce duruyordu. Uzun zaman önce savaşta ölmüş babasının o andan itibaren onunla, onun içinde yaşamaya başladığını anlamıyordu çocuk. Deve gözü. Kaynaktan kovayı ancak yarıya kadar doldurabilmiştim ki bozkırdan bangır bangır bir ses geldi kulağıma. Hey üniversiteli, şimdi gelir yüzünü gözünü patlatırım ha. Nefesimi tutup iyice kulak kabarttım. Adım Kemal'di ve hep öyle çağırırlardı. Ama burada üniversiteli takma adını vermişlerdi bana. Tahmin etmiştim. Tarlanın ta öbür ucunda traktör sesini kesmiş, içinden kargışlar okur gibi bekliyor. Traktörün sürücüsü de yüzümü gözümü patlatacağını söyleyen abakir idi. Her zaman yaptığı gibi bağırıp çağırıyor, küfürler savuruyordu. Bazen yumruklarını sıkıp üzerime yürüdüğü de olurdu. İki traktör vardı ve ben bir kişiydim. Tek atın çektiği bir arabayla onların bütün ihtiyacını ben karşılardım. Su, yakıt, yağ ve daha birçok şeyi ben taşırdım. Üstelik buralardaki tek kaynaktan traktörler her gün biraz daha uzaklaşıyorlardı. Yalnız kaynaktan değil, yakıt deposunun bulunduğu konak yerinden de. Konak yerini değiştirmeyi düşündük ama konağın kaynaktan uzak olması hiç iyi değildi. Abakir gibi bir adama bunu nasıl anlatırsınız? Onun ağzından çeneni patlatırım ha, senin gibi sümüklü bir üniversiteli yüzünden vakit kaybetmeye hiç niyetim yok benim, anlaşıldı mı? Demekten başka laf çıkmazdı. Oysa ben üniversiteli de değildim. Bir fakülteye gitmeyi düşünmemiştim bile. Orta dereceli okulu bitirir bitirmez çalışmak için Anarka'ya gelmiştim. Buraya gelmeden önce yapılan toplantıda bize bakir toprakların fatihleri, yeni bölgelerin kahraman öncüleri olduğumuzu söylemişlerdi. Başlangıçta benim adım sanım bu idi işte. Ya şimdi söylemeye utanıyorum. Bir üniversiteli. Abakir'in uydurmasıydı bu. Aslında suç biraz da benim. Düşündüklerimi kendime saklamasını bilmiyor, aklımdan geçenleri bir çocuk gibi hep yüksek sesle söylüyordum. Bu yüzden de benimle alay ediyorlardı. Asıl suçun tarih öğretmenimiz Aldiyarov'da olduğunu ne bilsinlerdi onlar. Aldiyarov bir etnograftı. Onu can kulağımla dinlemiş, söylediklerine önem vermiştim ve şimdi de bunun cezasını çekiyordum. Su fıçısını ağzına kadar doldurmadan yola koyuldum. Aslında yol mol yoktu buralarda. Arabayla gide gele yolu ben açmıştım. Traktör uzayıp giden kara tarlanın ta öbür ucunda duruyordu. Abakir de üzerinde, sürücü yerindeydi. Yumruklarını sallayarak küfürler kusmaya devam ediyordu. Çalkalanan fıçıdan dökülen suların sırtımı sırılsıklam ıslatmasını aldırmadan hızla sürüyordum arabayı. Burada çalışmam için beni zorlayan olmamış, kendi isteğimle gelmiştim. Öbür arkadaşlar Kazakistan'a, gazetelerin yazdığı gibi gerçek bakir topraklara gitmişlerdi. Anarka'ya yalnız ben gelmiştim. Bu işlenmemiş toprakları ekime açmak için yapılan ilk çalışmaydı bu. Ama bu çalışmayı hepsi iki traktörle yapıyorduk. Geçen yıl tarım uzmanı ve bizim şefimiz olan Sorokin, burada avuç içi kadar küçük bir yere kurak arazide yetişen arpa ekerek bir deneme yapmış ve iyi sonuç almış. Bundan sonra da aynı sonuç alınırsa bozkırın yem sorunu kökünden halledilirmiş. Yine de pek güvenilmezdi bu topraklara. Anarkay bozkırında yazın öyle sıcaklar olurdu ki kaktüs cinsinden taş dikenler bile kuruyup giderdi. Kolhozlar kışı geçirmeleri için sonbaharda sürülerini buraya getirirler ama ekin ekmeye cesaret edemez, karar veremez, bu işi önce başkalarının denemesini, onların alacağı sonucu beklerlerdi. İşte bu yüzden burada çalışan bizler iki elin parmaklarıyla sayılacak kadar azdık. İki traktör sürücüsü, iki pullukçu, su taşıyıcısı olan ben ve bir de tarım uzmanı Sorokin. Bakir toprakları fethedecek kahraman ordunun sayısı bundan ibaretti işte. Bizim burada ne yaptığımızı bilen belki bir kişi bile yoktu çevrede. Bizim de dünyada olup bitenlerden haberimiz yoktu. Bütün bildiklerimiz ara sıra Sorokin'den duyduğumuz haberlerdi. Sorokin atıyla sık sık çobanların konakladığı mezraya gider, telsizle amirlerine bilgi verir, burada çektiğimiz sıkıntıları anlatırdı onlara. Oysa ben ne diyordum kendi kendime? Hey gidi bakir topraklar, uçsuz bucaksız el değmemiş engin ovalar. Bu coşkuyu veren hep o tarih öğretmenimiz Aldiyarov idi. Bakın nasıl anlatmıştı bize Anarkay Bozkırı'nı. Yüzyıllardan beri el sürülmemiş Anarkay Bozkırı, Kurdağ Yaylası'ndan başlar, ta Balkaş Gölü'nün sazlığı Makili kıyılarına kadar uzanır. Baştan başa pelin otlarıyla kaplıdır. Yazılanlara, anlatılanlara göre buraya dalan sürüler hiç iz bırakmadan kaybolup giderlermiş. Uzun yıllar yabani at sürüleri dolaşmış durmuş oralarda. Anarkay geçmiş çağların sessiz tanığı, büyük savaşların meydanı, göçebe oymakların ana yurdudur. Günümüzde Anarkay Bozkırı hayvancılık için çok elverişli, zengin bir bölge olmaya hazırdır. Anarkay konusunda öğretmenimizin bu coşkulu konuşması uzar giderdi. O zamanlar haritada avuç içi kadar büyük görünen Anarkay Ovası'na bakmak çok hoş bir şeydi. Ya şimdi? Bu döküntü su arabasını sabahtan akşama kadar her tarafa sürüklüyordu. Akşam olunca atın koşumlarını güçlükle çözüyor, buraya kamyonla getirilmiş, sıkıştırılmış ottan yiyebileceği kadarını önüne koyuyordum. Sonra da aşçı kadın Aldey'in verdiği yemeği iştahsız iştahsız atıştırıyor, çadırdaki yatağıma uzanıyor, yatar yatmaz da taş gibi uyuyordum. Anarkay Bozkırı'nın pelin otlarıyla dolu olduğu doğruydu. İnsan saatlerce dolaşsa doyamazdı o güzelliği. Ama vakit nerede? Bütün bunlara bir diyeceğim yok. Ama şu Abakir'in benden niçin hoşlanmadığını, benden niçin nefret ettiğini, niçin kızdığını bir türlü anlayamıyordum. Beni burada bekleyen şeyin ne olduğunu nereden bilebilirdim? Aslında karşılaşacağım bütün güçlüklere hazırlamıştım kendimi. Buraya bir konuk olarak vakit geçirmek için değil, çalışmak için gelmiştim. Ama karşılaşacağım, birlikte çalışacağım insanların ne menem kişiler olacağını hiç düşünmemiştim. Ne yaparsınız? İnsanlar her yerde insandılar işte. Buraya tam 48 saatte kamyonla gelmiştim. Bu kamyonun arkasına 4 tekerlekli su arabasını da bağlamıştık. Beni hayal kırıklığına uğratacak, günlerimi zehir edecek şeyin bu araba olacağını nereden bilecektim? Aslında ben buraya pullukçu olarak gelmiştim. Kendi kendime bahar boyunca traktörün yanında çalışır, onu çalıştırmasını öğrenir, sonra ben de bir traktör sürücüsü olurum diyordum. Merkezde de böyle söylemişlerdi zaten. Anarkaya işte bu umutla gelmiştim. Gelince gördüm ki takımın pullukçusu varmış. Öyleyse bana su taşıma işi kalıyormuş. Güya onun için gönderilmişim. Tabii bu durum karşısında istersem işi kabul etmez geri dönebilirdim. O güne kadar ne at koşmuş ne araba sürmüştüm. Başka bir işte de çalışmış değildim. Yalnız haftada bir gün, cumartesi günleri şeker fabrikasında çalışan anneme yardım ederdim. Babam savaşta ölmüştü ve onu hiç hatırlamıyordum. İşte bunun için bağımsız olmaya, kendi hayatımı kendim kazanmaya kararlıydım. Yine de işe başlamadan önce dönsem iyi olacaktı ama buna cesaret edemedim. Dönsem arkadaşlar bana iyi gözle bakmayacak, dedikoduya sebep olacaktım. Öte yandan doktor olmamı istediği için annem de gitmeme razı olmamıştı ama ben direnmiş, sonunda onu razı etmiştim. Bir şeyler yapacağımı, başaracağımı, anneme de yardımcı olacağımı söylüyordum kendi kendime. Kısacası buraya gelmeyi, hem de bir an önce gelmeyi ben istemiştim. Hemen geri dönecek olsam insanların yüzüne nasıl bakacaktım? Çaresiz su taşımacılığını kabul ettim. Bununla beraber daha su arabasının başına geçmeden başlamıştı aksilikler. Buraya ulaştığımız gün kamyonun arkasında ayağa kalkmış, çevreye, uzaklara hayran hayran bakarak bağırmıştım. İşte eski çağların, efsanelerin yaylası Anarkay. Kamyon belli belirsiz bir yola saptı. Bu sözde yol, yeşermeye başlamış vadilerin, tepeciklerin arasından uzakta hafif mavimsi bir sis perdesine doğru uzanıp gidiyordu. Topraktan henüz erimiş karların kokusuyla yeni yeni yeşeren pelinlerin acı kokusu anarka yuvasını doldurmuştu bile. Boz renkli pelin filizleri geçen yıldan kuruyup kalmış köklerinden çıkıyorlardı yine. Rüzgar bu uçsuz bucaksız bozkırın pırıl pırıl ilkbahar havasının çın çın sesini getiriyordu. Önümüzde uzayıp giden yoldan, alçak tepelerin yanından bayırları aşağı aşağı gidiyorduk. Her bayırdan sonra ve her tepenin arkasında yeni bir görünümle çıkıyordu Anarkay karşımıza. Ben bu bozkırda eski çağların seslerini, yankılarını duyuyordum. Yer sarsılıyor, binlerce atın nallarından çıkan gürültü kulaklarımda uğulduyordu. Göçebe boyların savaşçıları bir okyanusun dalgaları gibi uğul uğul akıyor, o korkunç savaşlara kendi gözlerimle tanık oluyordum sanki. Toynakları tozu dumana katan atlar göğüs göğüse geliyor, kalkanlar, kılıçlar birbirine çarparak şakırdıyor, o engin ova naralarla, at kişnemeleriyle doluyordu. Ben de kendimi o savaşın, o kargaşın içinde hissediyordum. Sonra savaş durdu, bahar geldi, bütün Anarkay düzlüğü beyaz çadırlarla doldu. Obaların üzerinde boz renkli tezek kokuları yükselmeye, koyun, yılkı sürüleri yayılmaya, otlamaya başladı. Yukarılardan çanlarını çala çala, nereden gelip nereye gittikleri belli olmayan deve kervanları geçiyordu. Uzun uzun öten keskin bir tren sesi aklımı başıma getirdi ve hayal aleminden çıkıp gerçeğe döndüm. Vagonların üzerine koyu kara dumanlarını püskürterek gidiyordu tren. Yeleleri yel, kuyruğu kılıç olmuş bir ata benziyordu. Uzaktan onu böyle görüyordum. Tren gittikçe uzaklaştı, sonra ince kara bir çizgiye dönüştü, sonunda görünmez oldu. Bozkır'ın içinde yitip kalmış bir demir yolu durağından rayları geçip yolumuza devam ettik. Çalışma yerine geldiğimiz ilk gün eli kolu bağlı bir durumda kalmıştım. Yol boyunca daldığım ve etkisinden kurtulamadığım hayal içindeydim henüz. Konaklayacağımız yerin hemen yakınında küçük tepenin üzerinde çok eskiden kalma bir taş heykel vardı. Granitten kabaca yontulmuş bu boz heykel, orada yüzyıllardan beri kalmış, bir nöbetçi gibi beklemiş ve yarı beline kadar toprağa gömülmüştü. Uzaktan ölü gözlerle bakıyor ve ürperti veriyordu insana. Sağ gözü rüzgar ve yağmurların aşındırmasıyla oyulmuş, yuvasından fırlamış gibiydi. Kalın kaşlar altındaki çirkin gözüyle korku veren bir cadı gibi bakıyordu. Bir kadın heykeliydi bu. Uzun uzun seyrettim onu. Sonra çadırın yanına gelerek Sorokin'e sordum. Uzman yoldaş, bu heykeli buraya kimler dikmiş olabilir? Sorokin bir yerlere gitmek için sabırsızlanıyordu. Atına binerken, sanırım Kalmuklardan kalma, dedi ve sürüp gitti. Çenemi kapatıp sussaydım ya, hayır susmadım. İçimden bir ses ya da bir şeyler dürtüyordu beni konuşmam için. Oradaki sürücülere, pullukçulara döndüm. Daha onlarla doğru dürüst tanışmamıştım bile. Hayır dedim, bu doğru olamaz. Kalmuklar buraya ancak 17. yüzyılda geldiler. Oysa bu heykel 12. yüzyıldan kalma bir anıt, bir mezar taşı. Bu kadın heykelini batıya doğru yaptıkları büyük akın sırasında Moğollar dikmiş olmalı. Biz Kırgızlar da onlarla birlikte geldik buraya. Yeniseyden buraya gelip Tian Shan'a kadar yayıldık. Bizden önce buralarda Kıpçaklar yaşarlardı. Onlardan da önce sarı saçlı, gök gözlü insanlar. Traktörün yanında dikilip duran iş tulumunu giymiş bir adam beni durdurmasaydı, tarihin derinlerine dalıp gidecek, daha da uzatacaktım konuşmamı. Beni durduran sürücü Abakir idi. ''Hey küçük, kes artık!'' dedi. ''Anladık ki bir bilginsin. Şimdi git de çadırdan bana yağ pompasını getir.'' Ama yağ pompası yerine gres pompasını getirmiştim ona. Abakir, kırmızı damarlı gözleriyle bana dik dik bakarak ve dişlerini sıka sıka bağırdı. Haydi oradan üniversiteli bilgiç. Biz cahillere nutuk atmasını bilirsin ama deve ile atı birbirinden ayıramıyorsun daha. İşte o günden sonra hep üniversiteli dediler bana. Ve işte şimdi arabayı koşturarak ona doğru geldiğim halde öfkeleniyor, yerinde duramıyor, sürülmüş toprağa bata çıka üzerime doğru geliyordu. Ezilmiş bit gibi ne kımıldanıp duruyorsun olduğun yerde? Daha ne kadar bekleteceksin ulan? Seni bir köpek eniği gibi boğazlayacağım bir gün. Varsın bir sümüklü üniversiteli eksik olsun. Hiç sesimi çıkarmadan traktörün yanına geldim. Hem ne söyleyebilirdim ki? Pek haksız sayılmazdı. Benim yüzümden traktör çalışmadan duruyordu. Bereket versin pullukçu Kalipa yardımıma yetişti. Hadi Abakir, sakin ol biraz. Bağırıp çağırmanın ne yararı var? Baksana, çalışmaktan içi dışına çıkmış, gücü nefesi kalmamış zavallının. Kalipa böyle derken titreyen ellerimden kovayı alıp radyatöre su doldurdu ve devam etti. Elinden geleni yapıyor. Bak nasıl su içinde, nasıl bitkin. Bana ne bundan diye homurdandı Abakir. Ne işi vardı burada? Evinde kalıp kitaplarını okusaydı. Kalipa yine yatıştırmaya çalıştı onu. Yeter artık Abakir. Ne kinci adammışsın sen. Hiç de hoş değil bu yaptığın. Onun her yaptığına göz yumarsam açlıktan geberirim ben. Planı uygulamaktan, işi bitirmekten sen değil ben sorumluyum. İşi bitiremezsen bunun hesabını bu hıyar üniversiteden değil benden sorarlar. Benim okumuşluğuma takmıştı bir kere. Bunu hiç hazmedemiyordu. Niçin okula gitmiştim ben? Tarih öğretmenimizin anlattıklarına niçin bu kadar yürekten inanmıştım? İşte buydu benim felaketim. Oradan bir an önce uzaklaşmak istiyordum. Çünkü tarlanın öbür ucunda bir traktör daha bekliyordu beni. O traktörün sürücüsü Sadabek'ti. Yaşlı, ciddi bir adam. O da kızardı ara sıra ama hiç bağırıp çağırmazdı. Arkamda bir motor gürültüsü duydum. Abakir'in traktörü çalışmış ve ilerliyordu. O zaman rahat bir nefes alarak sırılsıklam olmuş kazağımın içinde titremeye başladım. Şu Abakir denen adam niye bu kadar hırçın, bu kadar kötüydü bana karşı? Oysa daha gençti, 30 yaşlarındaydı. Gerçi biraz şiş yüzlüydü, elmacık kemikleri dolgun ve parlak, elleri kerpeten gibi eğik ve güçlüydü. Ama yine de genel görünümü ile yakışıklı bir adam sayılırdı. Bakışları kötüydü. Çok çabuk kızar, kızdığı zaman gözleri kan çanağına dönerdi. İşte o zaman ondan uzak durmalıydı insan. Hiçbir şeyi gözü görmezdi çünkü. Geçenlerde bir olay oldu. Akşam üzeri yağmur yağmaya başlamış, bütün gece hiç dinmemişti. Tıpır tıpır monoton sesler çıkararak çadırın keçesini dövmüş, şişirmişti. Sabahleyin kalktığımızda hala yağıyordu. Hiçbir şey yapmadan oturduğumuz için canımız sıkılmaya başladı. Tarım uzmanı Sorokin de yoktu o gün. İşi başından açtığı için yağmur günlerinde bile hiç boş durmuyordu. Bir yerlere gitmişti. O bölgede hayvancılık işlerinden de sorumlu olduğu için bir dakika boş zamanı olmaz, her Allah'ın günü at sırtından inmezdi. Yağmur biraz yavaşlayınca Sadabek'in küçük kardeşi pullukçu Esirkep, benim atıma binerek çobanların yanına gitti. Aldey ve Kalipa da kovaları alıp kaynaktan su getirmeye gittiler. Çadırda 3 kişi kaldık. Abakir, Sadabek ve ben. Hepimiz bir köşede sessiz, somurtkan oturuyor, bir şeylerle meşgul oluyorduk.